Merhaba, ben Atilla Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere.
Değerli dinleyiciler, podcast'imizin bugünkü başlığı Türk halkının tasarruf ve yatırım eğilimleri. Bugün çok değerli bir konuğum var, sevgili Murat Sağman bizlerle birlikte. Hoş geldin Murat, şeref verdin podcast'imize.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkürler davetin için.
Evet, başlamadan çok kısaca seni tanıtayım istersen. Murat Sağman da benim çok sevgili bir dostum. Kendisi Paris'te doğmuş. Dolayısıyla bugünkü misafirimiz bir Fransızdır da diyebilir miyiz acaba? Şaka bir yana Galatasaray Lisesi mezunu. Daha sonra Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi ve finans bölümlerinde okumuş ve master eğitimi yapmış bu alanlarda. Paris'te Credit Lyonnais'de başlamış iş hayatına. Daha sonra Türkiye'de Alfa Menkul Değerler'de ki o dönemin yıldız aracı kurumlarından biriydi Alfa. Daha sonra Nasdaq'ta bir süre çalışmış. 2011 ve 2015 yılları arasında Notus Portföy Yönetimi şirketinin kurucu ortağı olmuş. Daha sonra da bu şirketi Azimut grubuna satıp çıkmışlar. Çok uzun bir süredir, yani neredeyse 20 yıla yakın bir süredir Türkiye'de ekonomi kanallarında yorumlar yapıyor. YouTube kanalı var kendisinin. Birçok şirketin, aracı kurumun yönetim kurullarında görev aldı, almaya da devam ediyor. Ve tabii sosyal sorumluluk projelerine de önem veren birisi sevgili Murat Sağman. İşte TÜGİAD'da, GİAD'da, Yatırım Profesyoneller Derneği bizim CFA Institute İstanbul'da görevleri olmuş. Tabii benim için en değerli olanı bunların Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nde yaptığı çalışmalar. Birlikte uzun yıllardır burada da çalışmalar yapıyoruz. Bir de Murat'ın Borsada Oynanmaz adlı bir kitabı da var. O da oldukça popüler bir kitap oldu. Evet, hoş geldin tekrar.
Çok teşekkür ederim. Çok evet. Memnun oldum. İnşallah keyifli bir program olacak.
Sağ ol, eminim ondan. Şimdi bugün seninle Türk halkının tasarruf ve yatırım eğilimlerini ve bu eğilimlerin nedenlerini konuşacağız. Bir de önümüzdeki döneme yönelik bir takım tavsiyelerde bulunacağız. Hani belki bir takım sorunları ortaya koyacağız ama tabii sonunda da tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle şunu söylemek lazım ki Türkiye'de tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların işleri gerçekten çok zor. Yani sadece 2022 yılındaki yatırım araçlarının getirilene şöylece bir göz atmak bile bunu gözler önüne seriyor. Bugün TÜİK verisi açıklandı biliyorsun. Sen de tweet atmışsın gördüm. 2022 yılı içinde tüketici fiyat endeksi artışı yıllık %64.27 oldu. Diğer yandan Türk İş Sendikası da biliyorsun her ay açlık sınırı, yoksulluk sınırı verilerini açıklıyor. Bir de aynı dönemde mutfak harcamalarındaki artışı açıklıyor. Türk İş'in açıkladığı son 12 aylık mutfak enflasyonu 98.41 oldu. Bu Kasım ayından Kasım ayına kadar artış. Buna aralık yaptığımızda da herhalde buna yakın bir rakam olacak. Belki biraz düşer baz etkisiyle ama yani neresinden bakarsak bakalım ülkemizde enflasyon oranı çok yüksek. Diğer yandan bizim halkımızın tercih ettiği yatırım araçlarının getirileri ise maalesef enflasyonun çok gerisinde kaldı. Yani 2022 yılında mesela Türk lirası mevduata bakarsak, Türk lirası mevduatın ortalama getirisi %20'nin altında kalmış. Yani böyle çok yüksek birikimi olanlar %30'a yakın rakamlara da yaklaştılar zaman zaman ama işte bunların da stopajını falan düşünce hani 20 ile işte 25 arasında bir ortalama mevduatta getiri olmuş. Tabii bu enflasyona karşı çok düşük. Diğer yandan hazine bonosu faizleri de tabii çok düşüktü yıl boyunca ki nitekim yıl sonunda %9'lara kadar düştü. O da enflasyonun çok gerisinde kaldı. En sevdiğimiz yatırım araçlarından biri olan döviz, dolar mesela. Dolar geçen sene eğer yastık altında tuttuysan %40 kazandın. Bankada tuttuysan işte %5-6 bir faiz alıp belki ortalamada ki herkes de o kadar yüksek faizde alamadı. İşte %45 gibi bir getiri elde etti. Çok sevdiğimiz altın %40'ta kaldı. Diğer yandan da Borsa İstanbul tabii alternatifsizlik ortamında şahlandı ve %196 kazandı. Bunun nedeni de tabii geçtiğimiz yıl içinde mevduat faizleri çok düşünce tabii vatandaş önce kur korumalı mevduata. Daha doğrusu daha önce döviz ve altına gitti. Daha sonra kur korumalı mevduata gitti. Daha sonra kur korumalı mevduatın da cazibesi azalınca borsaya geldi. Şimdi sözü sana vereceğim. Sen bir kere gelecek yılla ilgili belki bir öngörülerini bizimle paylaşırsan, hani ne bekliyorsun? Gelecek yıl nasıl bir yıl olacak? Yani yatırımcılar açısından belki bir oradan girelim. Daha sonra da belki ikinci bölümde biraz borsa ve diğer konulara da değiniriz.
Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii borsa alternatifsiz kaldı 2022 yılında ve tabii çok önemli bir rekorla kapattı. Yani 2023'te sanki 2022'deki bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Yani şey anlamda ben tabii 2023'e iki yıla böldüm. Yani 2023'te iki tane farklı yıl yaşayacağız. Bir seçime kadar olan, bir de seçim sonrası. Seçime kadar işte tüm ekonomi politikalar işte seçime odaklı yapılacak. İşte parasal genişlemeden tutun, tüm seçim ekonomisi uygulanacak. Seçim sonrası da bunun işte faturası ödenecek. Şimdi o fatura tabii ki ekonomiyi resesyona sokacak, faizler yükselecek. Seçime kadar olan dönemde de bol parayla birlikte muhtemelen borsadaki yükselişin devam etme ihtimali var. Yani bu gözüküyor çünkü alternatifsiz kaldı. Ben de işte naçizane 30 yıldır bu işlerdeyim. İlk defa yani borsanın bir yatırım aracı değil, yani bir neredeyse korunma aracı olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Şuradan bir örnek vereyim ki geçen Twitter'da da paylaştım. Bir markette alışveriş yaparken bir hanımefendi yanıma geldi. Ben sizi uzun yıllardır takip ediyorum. Benim mevduatım artık beni kendimi koruyamıyor. Bana 2-3 tane hisse söyler misiniz dedi. Yani hisse senedi yatırımı böyle olmamalı. Yani bir koruma aracı değil hisse senedi. Ama bu şekilde itildi. Bunun en büyük sebebi tabii bu uygulanan yeni ekonomi politikası ya da ben deney adını verdim. İşte benim kullandığım bir tabir var. Yani gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz zaten artık bu doğru iliklenemez. Yani başta faizi yanlış fiyatlarsanız, yanlış tespit ederseniz o zaman diğer bütün enstrümanların fiyatları çok farklı yerlerde olur. Onun için 2023, 2022'nin biraz devamı belirli bir döneme kadar. Ondan sonra seçim sonrasında bambaşka bir döneme gireceğiz. Tabii kimin kazanacağı da çok önemli burada.
Evet. Tabii yani gelecek sene de maalesef yine belirsizliklerle dolu bir sene olacak gibi.
Evet, yani belirsizlikleri de piyasa çok sevmez. Onun için o belirsizlik arttıkça da piyasalar bundan olumsuz etkilenecektir.
Şimdi istersen hane halkı yatırımlarımızın genel bir analizini yapalım. Bu Merkez Bankası her sene 6 ayda bir finansal istikrar raporu yayınlıyor ve bu raporda biz toplam yatırımlarımızın nereye gittiğini görüyoruz. Yani bir ülke olarak nerelere yatırım yaptığımızı görüyoruz. Yatırımlarımızın en büyük bölümü geçmişte hep TL mevduatta oldu. Ben yatırım araçlarının nominal ve reel getirilerini ta Borsa İstanbul'un başlangıç yılı olan 1986'dan beri takip ediyorum. Onların analizini yapıyorum. 86'yı almamın nedeni ise işte dediğim gibi Borsa İstanbul'un başlangıç yılı. O günden bugüne de işte altın, döviz, mevduat, hazine bonosu faizi gibi yatırım araçlarının getirilerini hem nominal hem değer reel olarak takip ediyorum. Şimdi bu 37 yıl içinde Türk lirası mevduat, yani en çok sevdiğimiz yatırım aracı olan Türk lirası mevduat ancak TÜFE kadar kazandırmış. Yani birikimleri korumuş. Bu fena bir şey değil ama maalesef reel bir büyüme sağlayamamış. Tabii yani hem aşina olduğumuz bir yatırım aracı Türk lirası mevduat hem de likit. Sürekli olarak likit. Dolayısıyla paramızın önemli bir kısmını orada tutmamızın nedeni bu. Ancak tabii geçen sene burada bir denge bozuldu. Mevduat faizleri reel olarak çok düşük seviyede kalınca vatandaş Türk lirası mevduattan işte dediğim önce döviz ve altına daha sonra da kur korumalı mevduata geçti. Yine vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettikleri bir yatırım aracı var. O da yastık altındaki döviz. Değil mi? Ben dövizi alırım kardeşim, yastık altına koyarım. Başka da bir şey düşünmem. Burada böyle bir sisteme güvensizlik duyanların bunu tabii daha çok yaptığını görüyoruz. Bu yatırımın ortalama getirisi enflasyonun %2.7 altında kalmış. Bu 37 yıl boyunca. Yani ben dövizimi evde saklarım, kasada saklarım. En sağlam yatırım aracı bu diyenlerin başına ne gelmiş biliyor musun? 1986 yılında 100 lira karşılığı dolar aldın diyelim ve bunu kasaya koydun. Ve farz edelim ki bu yıl, o yıl bu birikim ile alışverişe gittiğinde 3 alışveriş arabası doldurabiliyordun. Bugün kasada sakladın onca yıl 1986'dan bugüne. Bugün kasadaki o dolarları alıp bozduruyorsun ve alışverişe gidiyorsun. Sadece bir alışveriş arabası doldurabiliyorsun. Yani 3 alışveriş arabası yerine 1 alışveriş arabası. Bu ne demek? Enflasyona karşı kasada tuttuğun ve getiri üretmeyen dolarlar erimiş demek aslında. Tabii ama bunu vatandaş hissetmiyor. Çünkü dolar tuttuğu için ya benim dolarım dolar diye düşünüyor. Ama sonuçta önemli olan alım gücü. Neden biz birikim yapıyoruz ve yatırım yapıyoruz? Tabii birikim yapıyoruz ileride rahat etmek için. Yatırım yapıyoruz birikimlerimizin alım gücünü korumak için. Ama yastık altındaki dolar bunu korumamış. Diğer yandan bankada değerlendirilen dolar ise ve faiz kazanan dolar ise birikimin reel değerini tam 3 katına çıkarmış. Çünkü hatırlarsan 1986 özellikle 2000'li yılların başında bir ara dolar faizleri %20'lere 25'lere.
Çok yüksek faizler olmuştu.
Hatırlıyorsun değil mi o dönem? Çok enteresan bir dönemdi. Ya 1986 yılında koyduğun ve faiz kazanmış dolar 2022 sonunda tam 9 alışveriş arabası doldurur olmuş. Yani reel olarak ciddi bir
çok
şey
ciddi
sağlamış.
Getirir.
Çok çarpıcı. Altına bakalım bir de. Yani vatandaşlarımızın çok sevdiği altın. O da 37 yıl boyunca reel olarak yıllık sadece %2 getir üretmiş. Fena değil. Yani enflasyona karşı korumuş ama öyle hani baş döndürücü bir getiri de değil. Hani birçok çünkü Türkiye'de altın fanatiği var biliyorsun. Altından başka hiçbir şeye yatırım yapmam falan. %2 kazandırmış. Son olarak da hani senin kitabında da bahsettiğin hani Borsada Oynanmaz adlı kitabında da çok bahsettiğin ve birçoğumuzun kumarhane olarak gördüğü hep kısa vadeli alsatlar yaptığımız borsa ve korktuğumuz borsa ve birçoğumuzun da para kaybettiği borsa bu 37 yılda ortalama %7,5 getiri elde etmiş yıllık ortalama reel. Bunun %5'i değer artışından %2,5'u temettüden gelmiş. Bu güzel bir getiri çünkü altının neredeyse 4 misli, dövizin ise 2 misli bir getiri bu. Ama birçok vatandaşımız kısa vadeli yatırım yaptıkları için borsadan yararlanamamışlar ve bu işin kaymağını yabancı yatırımcılar yemiş. Şimdi problem ne? Sana bunu hani nedir buradaki problem? Nereden kaynaklanıyor bir de birazdan onu da konuşacağız.
Ya şimdi tabii çok güzel bir şey söylüyorsun. Yani 36 yıl boyunca tutsa hisse senedini işte %7,5 kazanacaktı. Buradaki asıl problem bu hisseleri tutmamak. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani ne yapıyoruz? İşte ortalama bir Türk vatandaşı işte 1-1,5 ay civarında
o
tutuyor.
O daha da düştü biliyor musun?
Daha da düşmüş.
15 güne düştü.
Yani. Evet. Gittikçe düşüyor.
Evet.
Ama bence bundan sonra biraz yükselecek. Yani bence son gelen veriler sanki yükselecek. Çünkü çok da fazla alternatif kalmadığı için bu dönemde.
Bir de
yani
ne oluyor biliyor musun?
Satsan tekrar gidip almak zorundasın. Çünkü şey yok. Parayı koruyacak bir enstrüman kalmadı işte. Biraz önce tüm şeyleri saydık. Şimdi tabii Türkiye çok çalkantılı. Bunu en iyi yaşayanlardan birisin. Hatta hani bizden çok daha fazla yaşadın. Çok ciddi çalkantılı bir ülke olduğu için tabii hep krizler oldu, düşüşler oldu. Vatandaş burada çok para kaybetti. Bundan çok etkilendi. Ve onun için hani biraz böyle karı gördü mü aman başıma bir şey gelir diye çok hızlı bu şeyden, bu işten çıkabiliyor. Bir de tabii birkaç tane niye kısa vadecisi olduğumuzun en büyük sebeplerden biri işte bu piyasalara güvenmeme, işte çok risk olduğunu görebiliyoruz. Şimdi mesela ön yargılarımız var. İşte mesela hani fonların ya da BES fonların çok iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Böyle bir algı var ama aslında uzun vade baktığımızda iyi yönetildiğini de görüyoruz. Çok iyi yönetilen fonlar var. İşte niye paramız yastık altında? İşte yarın bankadaki paralara el konulur diye, bloke edilir diye ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç öyle bir şey olmadı şu ana kadar. Onu söylemek lazım. Bir de tabii vatandaş hep böyle yastık altın olmasının en büyük sebebi yanında istiyor. İşte altını, dövizi yakın olmak istiyor. İhtiyacı olduğunda bunu çıkartmak için ama bunun bir yararı yok. Yani bir getirisi yok. Bir de tabii kısa vadeli olmamızın en büyük sebeplerden biri çok kısa vadede para kazanmayı hedefliyoruz. İşte bunu kripto paralarda görüyoruz. İşte dünyada en çok işlem yapılan ülkelerin başındayız kripto parada. Çok tesadüf değil. Kaldıraç işlemler çok kullanılıyor. Bir de tabii ki kısa vade alsatlar da ülkemizde çok rağbet görüyor. Burada özellikle tabii Borsada Oynanmaz kitabımda belirtmek istediğim aslında borsa çok ciddi bir iş. Yani burada bir yatırım olarak görmek gerekiyor. İşin içinde temettü var. İşin içinde uzun vadeli yatırım var. Nasıl bir arsaya, bir eve yatırım yapıp her gün fiyatına bakmıyorsanız hisse senedi de öyle görmek lazım. Bir ortaklık gibi görmek lazım. Ama ülkemizde maalesef daha çok alacağımız yol var. Ben de bu kitapla bir en azından bir başlangıç yaptım. Zaten sen bunu çok uzun yıllardır yapıyorsun. Borsayı burada yatırım olarak olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben KKM diye bir terim biliyorsun, kur korumalı mevduat. Ben EKB diye bir terim buldum. Yani KKM'den sonra ülkemizde EKB çıktı. EKB de enflasyon korumalı borsa. Yani vatandaş kendini enflasyondan korumak için borsaya koştu. Evet, olabilir. Yani sonuçta varlıklarını bir şekilde korumak istiyor ama borsanın amacı bu değil. Şu anda amacından saptı. O da tabii ki gelecek dönem için bazı tehlikeler de getirebilir. Onu da biz de dinleyicilerimize uyaralım. Biraz dikkat etmemiz lazım.
Evet, evet. Gelecek dönemde. Yani aslında tabii olay, her şey aritmetik aslında veya matematik diyelim. Çünkü demin de özetledim. Yani geçmiş 37 yıllık getirilere baktığımızda ki bu yatırım araçlarının getirileri hep sürekli oynuyor biliyorsun. Zigzaklı gidiyor ama.
Tabii hep, ortalama veriyoruz.
Ha, ortalamalara da hep bunlar zaman içinde geliyor. Yani bu sırf Türkiye'de böyle değil. Amerika'da da mesela S&P 500'ün son 50 yıllık ortalama getirisi %10,5 civarındadır. Orada da %8'i değer artışından, %2,5'u temettüdendir. Ama bu sene, geçen sene %20 düştü. Belki bu sene artacak, belki bu sene de düşecek. Ama er veya geç o uzun vadeli ortalaması olan 10,5'a tekrar gelecek. Çünkü geçtiğimiz 2-3 yıl daha yüksek getirdiler.
Bir şey söylemek istiyorum. Ya biz şöyle bir yıl içerisinde mesela çok önemli günler var. Çok önemli getiri yapan günler var. Ya biz o günleri çıkarttığımız zaman mesela o 3-4 günü zaten bir getiri sağlayamıyoruz. Önemli olan o getiri yaptığınız günlerde içeride olmak.
Evet.
Bu ancak uzun vadeli yatırım.
Aynen.
Biz yani işte bir ay alıyoruz, satıyoruz, sonra düşünce tekrar almaya çalışıyoruz ve sen de bunu kitabında da belirttin ve hep söylüyoruz bunu. Yani bu al satlarda zaten yani %90'ı bu işten uzun vadeli bir para kazanamıyor. Onun için yatırımcı olmak gerekiyor.
Doğru.
O iyi günleri kaçırmamak için.
Doğru ve yatırım araçlarına düzenli yatırım yapmamız lazım. Ve geçmiş getirilerine de bakarak yatırım yapmamız lazım. İşte demin söyledim. Mevduatın 37 yıllık ortalama getirisi sıfıra yakın. Yani enflasyona karşı koruyor. Reel getiriden bahsediyorum. Enflasyona karşı korumuş ama çok fazla bir şey ilave etmemiş. Altın %2, döviz %3,5. Bankada değerlendirilen döviz tabii. Çünkü evde tuttuğun döviz mahvetmiş zaten.
Evet, aynen.
Ve borsa %7,5. Dolayısıyla yani borsaya mutlaka yatırım yapman lazım. Eğer gençsen tabii çok daha fazla, ki orta yaşlı veya yaşlıysan bile bir miktar, ama alsat olarak değil, düzenli yatırım yapman lazım. Yoksa alsat yaptığın zaman işte ava giden avlanır oluyor. Başka tabii yaptığımız hatalar da var. Mesela özelliklerini tam anlamadığımız yatırım ürünlerine yatırım yapmak, ki demin söyledin sen mesela kripto paralar veya kaldıraçlı işlemler yapmak mesela veya ne bileyim bazı opsiyon işlemleri var mevduatın arkasına gelen. Hani burada bankacılarla konuşarak veya yatırım danışmanlarıyla konuşarak bunları iyice anladıktan sonra tabii ki yatırım yapılabilir ama anlamadan yatırım yapmak olmaz. Dolandırıcıların tuzaklarına çok düşüyoruz. İşte Tosuncuk adamın biri çıkıyor yani ne bileyim şirketinizde çaycı yapmayacağınız bir adam diyor ki ben Çiftlik Bank diye bir şey kurdum diyor. Yüz binlerce insanı.
Yani ülkemizde şöyle bir şey var.
Kandırıyor.
Biz çok getiriye odaklıyız. Yani evet. Hep kısa vadede yani böyle bir mantalite var. Hep getiri, hep kısa vadede. Biz hep böyle getiriye geçen gün işte böyle birkaç eğitim verdim ve biraz da orada risk yönetiminden bahsettim. Ya biz ülke olarak çok iyi kriz yönetiyoruz ama kriz yönetmeden önce riski yönetmemiz lazım. Ya riski yönetirsen krizi yönetirsin.
Kriz olmaz,
kriz olmaz zaten.
Kriz olmaz zaten.
Evet. Evet. Yani biz hep getiriye odaklanıyoruz ama arkasındaki risklere çok bakmıyoruz. Daha çok getiriye odaklanıyoruz. Ama bunun riski nedir? Yani ben yanlış giderse ne kaybederim? Ya bu analizleri çok fazla yapmıyoruz. Ben bunu özellikle işte kitabımda da yani yatırım yaparken o riskleri de göz önünde bulundurmanız lazım ki onun için zaten varlık dağılımı onun için yapılıyor. Yani
evet.
Varlık dağılımı benim için risk dağılımıdır.
Tabii.
Yani o varlık dağılımı yaparsanız o biraz önce bahsettiğin o riskli enstrümanlar işte kripto para ya da başka bir yer. Bunun belki de %10-20 aloke edersen ve işler ters giderse sen %70-80 ile devam ediyorsun yatırıma. Ama işte vatandaş tek bir enstrümana hepsini oraya koyduğu zaman ve iş ters gittiği zaman zaten yatırımı kalmıyor.
Ve burada bazen fanatiklik de görüyoruz. Mesela geçmişte isimlerini vermeyelim ama geçtiğimiz aylarda iki tane hissede böyle neredeyse yani kült gruplar oluştu. Değil mi? Geçmişte kripto paralarda bunu gördük. Keza altında da bunu görüyoruz. Yani bazı yatırım araçlarını körü körüne takip edenler var ama bu yanlış. Yani ne dedik sonuç olarak? İşte riskleri yaymıyoruz, kısa vadeciyiz, tam anlamadığımız ürünlere yatırım yapıyoruz, tuzaklara düşüyoruz. Mesela borsada da müthiş manipülasyon tuzakları var ve bunlara piyasa dolandırıcıları deniyor. Bunların tuzaklarına da çok düşüyor bizim vatandaşlarımız. Neden yapıyoruz bu hataları? Bunun iki temel nedeni var aslında. Birincisi tabii finansal okuryazarlık eksikliği. İşte biz de FODER'de biliyorsun bu eksikliği işte elimizden geldiğince Türkiye'de kapatmaya çalışıyoruz. Vatandaşları bu konularda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Diğeri ise tabii bir takım davranışsal konular, biraz sisteme olan güven eksikliğinden gelen şeyler
geçmişten
var.
Geçmişten gelen.
Geçmişten gelen. Yani devlete güvenmiyoruz, bankacılık sistemine güvenmiyoruz. Bu güvensizliği o kadar abartıyoruz ki yani bizim bankacılık sistemimiz Avrupa'daki veya hatta dünyadaki en gerçekten teknoloji alanında olsun veya yönetimsel alanda olsun, insan kaynağı alanında olsun bence en ileri bankacılık sistemlerinden birisi. Yani bankalarımız gerçekten çok güçlü. Keza portföy yönetimi alanında son yıllarda çok güçlü şirketler ortaya çıktı. Mesela demin sen bahsettin hani BES'te işte fonlar kötü yönetiliyor, getirileri kötü gibi bir takım ön yargılar var. Bunların hiçbiri doğru değil.
Yani geçmişte yaşanan mesela problemler sanki hep devam ediyormuş
tabii,
gibi.
Tabii anekdotal yani, bir takım şeyleri tabii. Genele insanlar bali ediyor. Aynen. Bunlar yanlış. Yani bizim hep verilerle hareket etmemiz lazım. Güçlü bir bankacılık sistemimiz var. Öyle devletin gelip de herhangi bir şeye el koyması işte yok senin mevduatını dondurması, besleyeceğini alma bunlar söz konusu bile değil. Gerçekçi olmamız lazım. Dolayısıyla tabii geçmişte çok krizler yaşadığımız için yani Türkiye 1970'li yıllardan beri çok yüksek bir enflasyon ortamı içinde yaşamış. 1970-2003 arasında ortalama enflasyon %50 olmuş. %50 yıllık ortalama enflasyon ne demek? Dünyada ikinci bir ülke yok böyle. Bir de bunun yanı sıra Asya krizi, Rusya krizi, Körfez krizi, depremler, sel felaketleri,
yani hem içerideki girişimleri... krize hem dışarıdaki krize toplamı zaten yetiyor.
Her şey bizi etkilemiş. Dolayısıyla böyle büyük bir şey içindeyiz. Bu da bizi işte kısa vadeci, oportunist yapıyor. Ama bu iyi bir şey değil. Yani en fazla yatırım yaptığımız yatırım araçları, Türk lirası mevduat, altın, yastık altındaki döviz erimiş. E ne oldu? Yani kötü yatırımlar yapmışız demek. Yani doğru yatırımlar yapmamız lazım. Onun için belki yani programı kapatmadan senin vatandaşlara tavsiyelerin nedir? Yani nasıl yatırım yapsınlar ve ileriye yönelik onlara neler öneriyorsun?
Yani biz de bunları FODER'de anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir kere tabii yatırım yapmadan önce bir tasarruf sahibi olman lazım. İşte önce bir israfı azaltmak lazım. İşte yani küçük büyük demeden birikim yapmak lazım. Yani birikimin küçük büyüğü yoktur. Yani birikim vardır ve o birikimi yatırıma yönlendirmektir.
Damlaya damlaya göl olur diyoruz
damlaya,
değil mi?
Damlaya damlaya göl olur. Evet. Ya bir plan yapmak lazım. Mesela ben çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Bu ülkeye döndüğümde mesela tabii borsada oynuyorum tabii lafı çok beni rahatsız etmiş ama başka çok rahatsız eden başka bir davranış var. Mesela birinin eline para geçiyor. İşte 3 ay sonra bir araba ya da bir şey alacak. O arada bir borsaya girip çıkmak istiyor. Ya da bir riskli yatırım aracına girmek istiyor. Şimdi bir hisse senedi var. Evet potansiyeli var ama seni beklemeyecek hisse yani tam 3 ayda sen 3 ay sonra araba alacaksın diye o tarihi belki de 7 ay sonra yükselmeye başlayacak. Onun için biraz plan yapmak lazım. 1 ay sonra kullanacağın bir parayla 6 aylık yatırım yapmamak lazım. Yani riskleri yaymak lazım. Dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. Ve tabii yatırımları takip etmek lazım. Öğrenmek lazım. Bilgilenmek lazım. Eğer siz yönetemiyorsanız işte biraz önce bahsettik. Yani Türkiye'de çok iyi yönetilen fonlar var. Biraz önce çok güzel söyledin. Çok önemli portföy yönetim şirketleri var. Çok önemli fonlar var. Yani çok da zor değil. Yani bunları araştırıp hangi fonun ne getirdiği, kimin tarafına yönetildi. Bunları yatırım aracı olarak kullanarak bunlara dağıtmak bence yapılması gerekenler. Ama burada biraz tabii yatırımcıya da hak veriyoruz. Yani çok zor dönemlerde geçti Türkiye. Çok krizler yaşadık. Onun için en önemlisi bence burada işin sırrı kesinlikle dağıtmak. Çünkü olabilecek herhangi bir sürprizle, bir krizle portföyün en azından belki de büyük kısmını şunu söyleyeyim. Dolar, altın, borsa hepsine tahvil dağıtırsanız Beşine de aynı zamanda kötü olmaz. Bir şekilde yani biri kötü olur, ikisi iyi olur. Onun için dengede tutmak lazım ve sabırlı olmak lazım.
Evet.
Sabırlı
evet,
olmak güzel. Çok önemli bir cümle bence. Türkiye'de
kesinlikle
sabır yok bizde.
Aslında iki şey var. Sabırlı ve disiplinli, evet, disiplinli olmak lazım. Bir şey daha ilave edelim. Bir de piyasalara güvenmek lazım. Çünkü gerçekten piyasalar er veya geç dengelerine geliyor. Arada krizler oluyor, düşüşler oluyor, her türlü şey oluyor ama ekonomi durmuyor, devam ediyor. Tabii burada biraz belki şeyi de yaymak lazım. Yani sadece Türkiye ekonomisine yatırım yapmak değil, artık bu gelişen teknoloji sayesinde finansal teknoloji ürünleri, uygulamaları bizim dünyadaki her türlü yatırım aracına yatırım yapmamıza da izin veriyor ve çok kolaylıklar getiriyor ve çok düşük maliyetlerle, örneğin borsa yatırım fonları üzerinden yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla artık yatırım yapmak zor bir şey değil. Aslında hiçbir zaman zor bir şey değildi yatırım yapmak. Yatırım yapmayı zor gösterenler kimler biliyor musun? Senin benim gibi bankacılar. Biz çıkıyoruz işte sabahları Bloomberg ekranlarına, değil mi? İşte orada destek, burada köstek, şöyle olsaydı Fed bilmem ne yaparsa filan. Yatırımcıların kafalarını karıştırıyoruz aslında. Aslında yapılması gereken son derece basit. Sen de söyledin. Önce bir bütçe yapacaksın. İsrafı keseceksin. İsraftan arttırdığın zaten tasarruf oluyor. Bu yaptığın tasarruf ayda 50 lira 100 lira küçük büyük demeden. Bunu düzenli olarak çeşitli yatırım araçlarına bölüp bunu da yapmak mümkün artık. Yani gidip 50 liralık bir fon alabiliyorsun artık. Geçmişte bunlar
zaten
olmuyordu.
Fonun amacı bu.
Evet.
Yani fonun amacı aslında zaten anlamı kolektif yatırım, evet, aracı. Evet. Yani herkesin alabilmesi ve ortak olabilmesi. Onun için dediğin de 50 liralık
ve
bir fon
yatırım
araçları.
Bunu bölüyorsun. Çeşitli değişik yatırım araçlarına bölüyorsun. Bir de zamana yayıyorsun. Yani bir anda almıyorsun. Dolayısıyla düşerken de alıyorsun. Çıkarken de alıyorsun. Ve bunun tabii faydası, piyasalar uzun vadede iyi işleyen piyasalar yukarı doğru hareket ettiği için sen o eğriyi yakalıyorsun orada. Onun için hiç bu yatırım konularını falan böyle çok bunlardan korkmamak, çekinmemek lazım. Basit bir yatırım planı çerçevesinde senin de söylediğin gibi yatırımları hem yatırım araçları arasında bölerek hem de zamana yayarak yatırım yapmak lazım. Bu kadar basit. FODER olarak da biz hep bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Bu podcast'in de zaten tamamında bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Aksi takdirde ben sağdan soldan duyduklarımla alım satım yapayım, borsaya gireyim çıkayım. Yani buradan böyle paranızı ancak eritirsiniz diyorum ve programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
Çok teşekkürler Atilla Başkan davetin için.
Evet,
çok da keyifli oldu.
Değerli dinleyiciler, bugünlük de bu kadar. Bundan sonraki bölümde de nasıl yatırım yapacağım üzerinde biraz daha detaylı konuşacağız. Hepinize çok sevgiler.